Boğulmanın tedavisi ve önlenmesi 1. Tarih 8 Mayıs 2024. Yazan Esra Ersöz Genç. Seslendiren Alican Candaş. Hayat kurtarmak sadece bir hastanede veya bir muayenehanede gerçekleşmez. Bazen günlük işinizden çıkıp doğaya adım attığınızda canlanmanız gerekebilir. Veya sınırlı kaynaklara sahip bir konumda, durumda, acil bir durumu tedavi etmeye hazırlanmanız anlamına gelebilir. Wilderness Tıp Derneği ve kılavuzlarının amacı çölde, denizde, dağlarda, uzayda ve her türlü arazide, her türlü ortamda hasta tedavi etmeye hazır olabilmemiz için çalışmaktır. Wilderness Tıp Derneği, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dr. Paul Auerbach, Dr. Ed Geyer ve Dr. Ken Kizer tarafından 15 Şubat 1983'te kuruldu. Bu dernek, doğadaki tıbbi sorunlarla ilgilenen en büyük uluslararası kar amacı gütmeyen üyelik kuruluşudur. Özellikle sabit veya geçici coğrafi zorlukların tıbbi bakımı sınırladığı veya değiştirdiği alanlarda sunulan tıbbi bakım konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca Wilderness Environmental Medicine Journal, Wilderness Medicine Magazine ve Wilderness Medicine Klinik uygulama kılavuzları gibi yayınlar da sunmaktadır. Bu yazımızda da orijinali 2016 yılında yayınlanmış olan Wilderness Tıp Derneği'nin boğulmanın tedavisi ve önlenmesi için klinik uygulama kılavuzları 2024 güncellemesini inceleyeceğiz. Giriş. Her yıl dünya genelinde yaklaşık olarak 236 bin ölüm boğulmaya atfedilir. Ancak bu rakamın gerçek ölüm sayısını eksik yansıttığına inanılmaktadır. Boğulma özellikle gençleri etkilemekte olup hastalar, aileler ve toplum için derin kişisel, duygusal ve mali sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzların temel amacı tedavi ve önleme yoluyla boğulma ve ortaya çıkardığı yükü azaltmaktır. Kabul edilen boğulma terminolojisinin yanı sıra acil tıbbi bakım ortamlarında ve hastane dışı ortamlarda özellikle doğada boğulma hastalarının akut bakımı ile ilgili literatürün incelenmesi ve değerlendirilmesi ele alınmaktadır. Kılavuzda yazarlar önerilerde bulunmak için az veya belirsiz kanıtların bulunduğu durumlarda bir doğa ve acil tıp uygulayıcıları panelinin deneyim ve bilgisine dayanmışlar. Yöntem: 2018 ile 2022 arasında PubMed, Medline ve Google Scholar'da her konuya uygun anahtar kelime aramaları kullanılarak belirlenen makaleler incelenip rastgele kontrollü denemeler, gözlemsel çalışmalar, vaka serileri ve derleme makaleler değerlendirilerek kanıtlar değerlendirilmiş. Tam metni alınamayan özetler hariç tutulup ilgili çalışmalar bulunamadığında öneriler panelin klinik deneyimine dayandırılmış. Terminoloji: boğulma, sıvı içinde batma veya suya daldırma sonucu solunum bozukluğu yaşama süreci olarak 2002 Dünya Boğulma Kongresi tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım, ölümcül olmayan boğulma, morbidite olan ve olmayan ve ölümcül boğulma olmak üzere 3 sonuca izin verir. Daldırma, hava yolunun suyun üstünde olduğu durumu ifade ederken, batma, hava yolunun suyun altında olduğu durumu ifade eder. Soğuk suya daldırma, hipotermiye yol açabilir ve sadece su sıçraması yoluyla yeterli hava yolu maruziyeti kalma durumunda boğulma olabilir. Ve herhangi bir su sıcaklığında batma, boğulmaya yol açabilir. Standart boğulma tanımını anlayarak ve kullanarak ve yanlış terimlerden kaçınarak tıp uygulayıcıları arasındaki iletişim daha tutarlı hale gelmiştir. Epidemiyoloji: dünya genelinde boğulma için en yüksek risk grubu 1 ila 4 yaş arası çocuklarken, takip eden en yüksek risk grubu ise doğal su kaynaklarında olan ergenler ve genç yetişkinlerdir. Dünya genelindeki boğulma ölümlerinin %90'dan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Uluslararası düzeyde ölümcül olmayan boğulma yükünün tahmini daha zordur. Çünkü birçok hasta hastane başvurusu yapmayabilir. Boğulan hastanın kurtarılması. Hastaya ulaşmak. Kurtarıcı güvenliği, kurtarma operasyonlarının kritik bir önceliğidir. Su ortamlarında kurtarma yapabilmek için gerekli beceriler, eğitim ve fiziksel yetenekler önemlidir. Su ortamlarının çeşitliliği, farklı ekipman ve eğitimi gerektirir. Suda kurtarma tekniklerinin etkinliği hakkında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır ve literatür büyük ölçüde deneyimlere ve politikalara dayanmaktadır. Kurtarma operasyonları sırasında tehlikeli su koşullarının devam ettiği ve kurtarıcının kendi güvenliğini sağlaması gerektiği unutulmamalıdır. Eğitimsiz kişiler tarafından yapılacak kurtarma girişimleri, kurbanın yanına ulaşmak için güvenli yöntemlerle planlanmalıdır. Farklı su güvenlik cihazlarının uygun kullanımı için temel bilgi ve düzenli pratik önemlidir. Tavsiye: formal su kurtarma eğitimi olmayan kişilerin güvenli bir konumdan boğulma kurbanına ulaşarak bir halat veya yüzen bir nesneyi atarak veya kürek çekerek kurtarma denemesi yapmalarını öneriyor. Formal su kurtarma eğitimi olan kişiler eğitim seviyelerine ve kişisel koruyucu ve güvenlik ekipmanlarıyla birlikte su içinde kurtarmaları gerektiği şekilde kurtarma yapmalıdır. Belirli kurtarma cihazlarını önermek için yeterli kanıt yoktur. Özel kurtarma ekipmanı mevcutsa katılımcılar bu ekipmanın konumunu ve amacını bilmelidir ve kurtarma durumunda bu ekipmanın kullanımı için uygun eğitimli belirlenmiş kurtarma personeline görev vermelidir. Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt. Batan sudaki hastalara ulaşım. Batmış araçlarda sıkışma ve boğulma vakaları genellikle boğulma ölümleri olarak sınıflandırılmaz. Bu da bu tür olayların epidemiyolojisinin doğru bir şekilde izlenmesini zorlaştırır. Çalışmalar, boğulma ölümlerinin yaklaşık %10'unun araç batması sonucu meydana gelebileceğini ve iç kesimlerdeki sellerde araç kazalarının %10'dan fazlasının boğulma ölümüne neden olduğunu öne sürmektedir. Ancak bu tür vakalara ilişkin tıbbi ve kurtarma literatürü oldukça sınırlıdır. Resmi incelemeler boğulmalarda yüksek ölüm oranının 3 ana nedenini belirlemiştir. Yetkililerin araç batma durumunu yeterince açıklamaması, çelişkili ve yetersiz tavsiyelerin sıklıkla sunulması ve halkın araçtan çıkma yöntemleri konusunda yanlış bir algıya sahip olması. SVOK algoritması gibi belirli protokoller suda sıkışanların araçtan çıkış eylemlerini sıralamak için geliştirilmiştir. Bu protokoller suya girdikten sonra hemen araçtan çıkılmasını ve camların hızlı bir şekilde açılmasını önerir. Özellikle araç hareket halindeyken çıkış için yukarı akıntı penceresinin kullanılması tavsiye edilir. Çünkü bu kurtarılanın su yüzeyine çıkma şansını arttırır. 2010 yılında IAED batan araçlarla ilgili protokollerini gözden geçirmiş ve araçtan çıkışın öncelikli olduğunu belirten yeni bir protokolü kabul etmiştir. Ayrıca sel sularında boğulan hastaları ele alan ek bir protokol geliştirilmiştir. Bu protokoller araçta kalmak yerine araçtan çıkmayı ve kurtarma eylemlerini gerçekleştirmeyi vurgular. Tavsiye: araç suya girdiyse hemen araç yüzeydeyken çıkılmasıdır. Eğer araç hala yüzüyorsa insanların araçta kalması ve aracın üzerinde kalmaları önerilir. Ancak araç batmaya başlarsa insanlar araçtan çıktıktan sonra araçtan uzaklaşmalı ve güvenli bir yere doğru hareket etmelidirler. Güçlü tavsiye, orta kaliteli kanıt. Su içinde canlandırma. Su içinde canlandırma, boğulma vakalarında su içinde bulunan kişilere solunum sağlama girişimidir. Göğüs basınçları için geçerli değildir. Çünkü hem kurtarıcının hem de kurbanın sudayken yeterli göğüs basıncı uygulaması mümkün değildir. Başarılı su içinde canlandırma kullanımı 1976'da tanımlanmış olup ilk klinik çalışma 2004 yılında yayımlanmıştır. Su içinde canlandırma için mevcut sonuçlar Brezilya'daki profesyonel can kurtaranların uygulamalarına dayanmaktadır ve su içinde canlandırmanın hayatta kalma ve nörolojik sonuçlarda önemli bir iyileşme sağladığını göstermektedir. Bu kurtarmalar genellikle eğitimli can kurtaranlar tarafından okyanus ortamında gerçekleştirilir ve hastalar kırılan dalgaların ötesine çekilerek helikopterlerle kıyıya taşınırken ağızdan ağza solunum yapılır. CPR'ın teknede uygulanmasıyla ilgili doğrudan sonuçları değerlendiren çalışmalar bulunmamakla birlikte bu uygulamanın yapılabileceğini gösteren birçok çalışma vardır. Kurtarıcının güvenliği ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için bariyer cihazlarının kullanımı önerilir. FDA onaylı su içinde canlandırma için özel olarak tasarlanmış mekanik, tek yönlü vana kullanan cihazlar standart CPR maskeleri yerine kullanılabilir. Tavsiye: su içinde canlandırmanın yalnızca yeterli eğitim, yetenek ve donanıma sahip bir kurtarıcı tarafından su ortamında güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi durumunda düşünülmesi öneriliyor. Kurtarıcının su içinde canlandırmayı gerçekleştirmesi için su koşulları yeterince güvenli olmalı ve sudan çıkma noktası teknik olarak zorluğu bu görevi denemeyi gerektirecek kadar uzak olmalıdır. Koşullar görevi güvenli bir şekilde yerine getirmek için çok tehlikeli ise su içinde canlandırma için bir gecikme olmadan hızlı çıkarma öneriliyor. Su içinde göğüs basıları deneme ise önerilmiyor. Nabız alınamayan tüm boğulma hastalarının mümkün olan en hızlı ve güvenli şekilde çıkarılması gerekmektedir. Böylece erken ve etkili göğüs basıları ve solunumlar başlatılabilir. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. İlk müdahale, resüsitasyon, kardiyopulmoner canlandırma ve hava yolu. Boğulma vakalarında hipoksemi'nin önemi göz önünde bulundurularak resüsitasyon, hava yolunun açık tutulması ve yüksek konsantrasyonda oksijen sağlanması gibi odak noktaları üzerine yoğunlaşmalıdır. Kardiyopulmoner canlandırma algoritmalarının güncellenmesi, özellikle sıradan bir kurtarıcı için basının önceliklendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, göğüs basısının hava yolu manevraları ve solunum öncesinde yapılması gerektiği anlamına gelir. Yalnızca bası CPR'ının boğulma canlandırmasında yetersiz veya sınırlı fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Ve bu nedenle eğitimsiz kişiler tarafından tam CPR sağlanamıyorsa tercih edilmemelidir. Bebekler ve çocuklar için tanık CPR, göğüs basısı ve solunumları içeren standart prosedürlerin uygulanmasını gerektirir. Profesyonel kurtarıcılara hava yolu ve solunuma öncelik verilmesi vurgulanmalıdır. Çünkü hava yolunun erken müdahalesi hayatta kalma şansını artırırken kurtarıcı soluğun yanlış uygulanması gecikmelere ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tavsiye: boğulma hastasının başarılı bir şekilde canlandırılmasında beyne oksijen sağlanması kritiktir. İlk canlandırmada öncelik olarak bir hava yolu ve oksijen sağlanması öneriliyor. Kardiyak arrest durumunda geleneksel hava yolu solunum dolaşım modeli kullanılarak göğüs basılarına ek olarak pozitif basınçlı ventilasyon öneriliyor. Eğer ileri düzeyde bir hava yolu mevcut ve doğru şekilde yerleştirilmişse sürekli bası yapılırken her 6 ila 8 saniyede bir solunum sağlanmalıdır. Kurtarıcı soluk konusunda eğitimi olmayan halktan kurtarıcılar için müdahale yapmamak yerine yalnızca bası CPR'ı önerilmiş. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. Oksijenasyon. Büyük ölçekli çalışmalar boğulma hastalarının canlandırılmasında farklı hava yolu yardımcılarının etkisini değerlendirmiştir. İdeal kurtarma solunumu ek oksijen ve pozitif basınç sağlayıcı bir cihaz içerir. Ancak ek oksijen mevcut değilse herhangi bir miktarda oksijen verilmesi, örneğin ağızdan ağza veya balon valve maske ile ortam havası kullanılarak hiç verilmemesinden daha iyidir. Supraglottik hava yolu manken çalışmaları can kurtaranların bunları başarılı bir şekilde yerleştirebileceğini göstermiş, ancak bu manken girişimlerinin gerçek kullanımı yansıtmadığı endişesi bulunmakta. Supraglottik hava yolunun yeterli göğüs hareketini sağlayamadığı durumlarda hasta için oksijenasyon ve ventilasyon sağlamak için balon valve maske veya diğer yöntemler kullanılmalıdır. Müdahale eden kişiler yalnızca balon valve maske kullanımı konusunda yetkinlik tabanlı bir eğitim almadılarsa balon valve maske kullanmamalıdır. Yerine ağızdan ağza veya ağızdan maskeye başvurulmalıdır. Tavsiye: bir boğulma hastasını canlandırırken başlangıçta oksijenin en yüksek konsantrasyonda verilmesini öneriyorlar. Solunum sıkıntısı veya arreste olan hastalar için pasif ventilasyon yerine ise pozitif basıncı öneriliyor. Birden fazla yöntem mevcutsa en yüksek oksijen konsantrasyonunu en etkili şekilde sağlayan yöntem kullanılmalı. Bir modalite veya cihaz başarısız olursa balon valve maske veya ağızdan ağza ventilasyon deneme öneriliyor. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. Otomatik eksternal defibrilatör. Boğulma hastalarında temel neden serebral hipoksidir. Ancak uzun süreli hipoksemi ile birlikte miyokard yaralanması da sık görülür. Tipik olarak boğulma hastaları başlangıçta sinüs taşikardisi yaşarlar. Ancak daha sonra bradikardi, nabız alınamayan elektriksel aktivite ve ardından asistoli gelişebilir. Bu da olayın hipoksik doğasından kaynaklanır. Boğulma hastalarında ventriküler fibrilasyon nadirdir. Hastaların %10'dan azında görülür. Bu nedenle hipoksemiyi ventilasyonlar ve basılarla tersine çevirmeye çalışırken otomatik eksternal defibrilatör uygulamaya çalışılmamalıdır. Ancak canlandırma başladıktan sonra erken dönemde bir otomatik eksternal defibrilatörün uygulanması, boğulmanın nedeni veya sonucu olarak ventriküler fibrilasyon olasılığı göz önüne alındığında faydalı olabilir. Boğulma hastasında eğer global miyokardiyal hipoksi devam ederse, oksijenasyon ve ventilasyon eşliğinde defibrilasyon denemeleri başarısız olabilir. Deneysel hayvan modelleri, otomatik eksternal defibrilatör pedlerinin hastanın göğsüne sıkı bir şekilde yerleştirildiği ve bir kurtarıcının hastayla doğrudan temas etmediği sürece ıslak bir ortamda otomatik eksternal defibrilatör kullanımının hastaya veya kurtarıcılara artmış bir risk oluşturmadığını göstermiştir. Otomatik eksternal defibrilatörler, hareket eden teknelerde simüle edilen aritmileri doğru bir şekilde algılamak ve şoklar vermek için test edilmiştir. Tavsiye: boğulmada şok edilebilir ritimler nadirdir. Bu nedenle ilk dakikalarda oksijenasyon ve ventilasyonla müdahaleyi engellemek için bir otomatik eksternal defibrilatörün kullanılmasını önermiyoruz. Mevcut ve kaynaklar izin verirse oksijenasyon ve ventilasyon ele alındıktan sonra bir otomatik eksternal defibrilatörün boğulma hastasının canlandırılması sırasında kullanılması gerekmektedir. Islak bir ortamda otomatik eksternal defibrilatör kullanımı kontraindikedir. Güçlü tavsiye, yüksek kaliteli kanıt. Abdominal bası, boğulma, suyun hava yolunu tıkaması ve serebral hipoksiye neden olmasıdır. Bazen az miktarda su akciğerlere aspirasyon yapabilir. Dr. Henry Heimlich, boğulan hastanın başlangıç tedavisinde karın darbelerinin kullanılmasını savundu ve aspirasyon yapılan suyun uygun ventilasyonlara izin vermek için hava yolundan temizlenmesi gerektiğini iddia etti. Ancak geçen 30 yıl boyunca bu öneriyle ilgili endişeler gelişmesi üzerine Tıp Enstitüsü raporu ve Amerikan Kızıl Haç'ın sistematik bir literatür incelemesi yapılmıştır. Bu incelemeler, Heimlich manevrasının başlangıç canlandırması sırasında kullanılmasını destekleyecek kaliteli verileri tanımlayamamıştır. Aksine bu manevra ventilasyona başlanmasını geciktirir ve hipoksemiyi uzatır. Karın basısı, boğulma durumunda standart aspirasyon teknikleriyle temizlenmesi gereken üst hava yolunu açmak için kullanılmaz. Yabancı cisimlerin temizlenmesinde ise standart prosedürler uygulanır. Bu, bilinci yerinde olanlar için karın darbeleri, sırt darbeleri veya bilinci yerinde olmayanlar için göğüs sıkıştırmalarını içerir. Tavsiye: ventilasyonların gecikmesi, hava yolundaki sıvının temizlenememesi ve kusmanın kötüleşmesi olasılığı nedeniyle Heimlich manevrası boğulan hastanın canlandırılması için önerilmez. Güçlü tavsiye, orta kaliteli kanıt. Servikal omurga önlemleri. Son araştırmalar omurga immobilizasyonunun faydalarını ve güvenliğini sorgulamıştır. Yapılan retrospektif çalışmalarda boğulma hastalarında servikal omurga yaralanma insidansının düşük olduğu ve çoğunun yüksekten dalmayla ilişkili olduğu bulunmuştur. Belirgin bir travma belirtisi olmayan veya bilinen bir düşme veya dalış olayı olmayan hastalarda omurga yaralanma riski düşüktür. Belirli bir travmatik mekanizması olmayan hastalarda omurga hareketini kısıtlamaya odaklanan tedavi manevraları kurtarıcıların oksijenasyon ve ventilasyonun kritik rolünden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle omurga koruması ile ilgili güncel kanıtları incelemek önemlidir. Tavsiye: kurum protokollerini geliştirirken veya gözden geçirirken mümkün omurga yaralanmalarının saha tedavisi ile ilgili en güncel Wilderness Medical Society uygulama kılavuzlarına başvurulması önerilir. Odak nörolojik defisit, yüksek riskli aktivite öyküsü olan veya değişmiş mental durum sergileyen boğulma hastaları omurga yaralanma riski altında kabul edilir. Bu, tetikleyici bir olay olarak travma olmadığı bilinen mental durumu değişmiş hastaları içermez. Bu popülasyon için tedavi düşünceleri omurilik koruma için Wilderness Medical Society klinik uygulama kılavuzlarının en güncel sürümüne göre yapılmalıdır. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. Hipotermi. Su yaklaşık 33 santigrat derece civarında termal olarak nötrdür. Çoğu hasta bu sıcaklıktan daha düşük sıcaklıktaki suda boğulduğu için eş zamanlı hipotermi yaygın değildir. Boğulmanın ana fizyolojik sorunu beyin hipoksisidir. Güncel uygulama, vücut normal fizyolojik aralıktan daha soğuksa beyin hipoksisine daha uzun süre dayanabileceğini öne sürmektedir. Bir yandan bir hastayı hafifçe soğuk bırakmak veya onları hafifçe serin bir dereceye ısıtmak yararlı veya en azından zararsız olabilir. Öte yandan orta ila şiddetli hipotermi düzeltilmelidir ve ısıtmanın bazı boğulma durumlarında operasyonel olarak zor olabileceği anlaşılmalıdır. temel ısıtma önlemlerinin başlatılmasının ötesinde hipotermi tedavisinin ayrıntıları, artırılmış ileri yaşam desteği önlemlerini içeren bu kılavuzların kapsamı dışındadır. Tavsiye: hipotermi için değerlendirme yapılması ve tedavi edilmesi önerilmektedir. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. Postresüsitasyon yönetimi, oksijenasyon, mekanik ventilasyon. Boğulma hastalarında hastane dışı veya hastane içi mekanik ventilasyon stratejilerini karşılaştıran herhangi bir literatür bulunmamaktadır. Ancak mevcut uygulama, boğulma sonrası akut solunum sıkıntısı sendromu olan hastalara benzer bir akciğer koruyucu ventilasyon stratejisi önermektedir. Bu öneri, boğulmadan kaynaklanan akciğer hasarının ARDS ile benzer olduğu varsayımına dayanmaktadır. Akciğer koruyucu ventilasyon stratejisi, tidal hacim olarak kilogram başına 6 ila 8 mililitre olarak başlayan mekanik ventilasyonu, plateo basıncını 30 mm civanın altında tutmak için tidal hacim ve solunum hızını ayarlama, arteriyel oksijen kısmi basıncını 55 ila 80 mm civa tutmak için pozitif son ekspirasyon basıncını ve solunan oksijen fraksiyonunu ayarlamayı içerir. Ancak çoğu mekanik ventilasyon gerektiren hastanın hipoksik serebral yaralanmalardan da muzdarip olması nedeniyle yalnızca mekanik ventilasyonun sağ kalım üzerindeki etkisini belirlemek zordur. Tavsiye: boğulma hastası için mekanik ventilasyon için akciğer koruyucu ventilasyon protokollerini izlemeniz öneriliyor. Güçlü tavsiye, düşük kaliteli kanıt. Non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon. Non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon boğulma vakalarında başarıyla kullanılmıştır ve bu konuda vaka raporları bulunmaktadır. Non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon solunum kaslarının kullanımını desteklerken atelektazi oluşumunu önler ve hipoksemiye engel olur. Ancak non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon yalnızca spontan solunum yapan hastalarda kullanılabilir ve zihinsel durumu değişen boğulma hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü kusma ve aspirasyon riski artabilir. Hafif ila orta derecede hipoksemisi olan boğulma hastaları hastane dışı ve acil müdahale sistemleri kullanılarak tedavi edildiklerinde non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyondan fayda görebilirler. Bir retrospektif çalışma erken endotrakiyal entübasyonla tedavi edilen hastalar ile non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon alan hastalar arasında hem nörolojik olarak hem de hipoksemi ve asidozun düzeltilmesinde benzer sonuçlar göstermiştir. Ayrıca non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon alan hastalarda enfeksiyon insidansının daha düşük olduğu ve hastane ve yoğun bakım süresinin daha kısa olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ayrıca non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyonun kullanımında sınırlayıcı faktörün hastanın mental durumu ve müdahaleye işbirliği yapma yeteneği olduğunu belirtmektedir. Tavsiye: sadece hafif ila orta derecede solunum semptomları olan uyanık boğulma hastalarında non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı öneriliyor. Aspirasyon olasılığı nedeniyle zihinsel durumu değişmiş ve veya aktif kusan her hastada dikkatli olunmalıdır. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Dinlediğiniz için teşekkürler.